Ayrım 31.
Sayfa 229. Ricardo bu konuda da Adam Smith'i eleştirir. İlkel toplumdaki avcının da kendi yarattığı ve avını elde etmeye yarayan bir sermayeye gereksinimi vardır. Av kaynaklarının değerini av için gerekli zaman ve emek oluşturacaktır. Ayrıca sermayeyi yani silahı sağlamak için gerekli zaman ve emek oluşturacaktır. Kunduzu öldürmek için kullanılan silahın yapımı, geyiği öldürmek için yapılan silahın gerektirdiği emekten daha çok emek isteyebilir. Buna göre bir kunduz iki geyikten daha pahalı olabilir. Ayrıca değerin oluşumunda daha başka etkenler de rol oynar. İşçinin giydiği iş giysileri, içinde çalıştığı yapılar, işini kolaylaştıran gereçler sonsuza kadar varlığını sürdürecek şeyler değillerdir. Bu sermayeler arasında dayanıklı açısından ayrılıklar vardır. Bir gemi bir giysiden daha dayanıklıdır. Buna göre Ricardo sermayeyi sabit sermaye ve devingen sermaye olmak üzere ikiye ayırır. Bir bira üreticisi daha çok sabit sermaye ile çalışırken bir ayakkabıcı daha çok devingen sermaye ile çalışır. Ayrıca çiftçinin tohumluk olarak satın aldığı buğday sabit sermayedir. Fırıncının ekmek yapmak üzere satın aldığı buğday devingen sermayedir. Çiftçi buğdayı tarlaya atar, fırıncı buğdayı ekmeğe dönüştürerek bir hafta içinde sermayesini geri alır. Çiftçinin sermayesini topraktan geri alması için bir yıl beklemesi gerekecektir. Değerin ne olduğunu böylece araştıran Ricardo, bu araştırması içinde bize göre çok önemli iki temel noktayı belirler. Bunlardan biri her ücret artışının kazançta ya da yararda bir düşüşü getirmesi, öbürü altın değerinin değişmez kalıp bu madene göre basılan paranın öbür nesneleri birlikte değer değişimine uğramasıdır. Burada Adam Smith'in ve tüm izleyicilerinin görüşünü çelen bir başka nokta karşımıza çıkar. O da emek fiyatındaki yükselişin zorunlu olarak emtia fiyatlarını yükseltmeyeceği savıdır. Emek yükselişi ile emtia yükselişi arasındaki ilişkiyi doğrulayabilecek hiçbir veri yoktur. Zenginliklerin dağılımı ve akar. Değeri inceleyerek işe başlayan Ricardo, daha çok zenginliklerin dağılımı konusuyla ilgilenir ve böylece iktisada büyük bir yenilik getirir. Çünkü ondan öncekiler yalnızca ve yalnızca üretim sorunuyla ilgilenmişler, zenginliklerin dağılımı konusunu hemen hiç ele almamışlardır. Ricardo, toplumsal iktisadın temel konusu olarak bunu belirler. Bu dağılımı düzenleyen yasaları belirlemek. Toplumsal iktisadın başlıca sorunu budur. Zenginliğin ya da gelirin üç yönü elbet Ricardo'dan önce de belirlenmişti. Toprak için akar, sermaye için yarar ya da kazanç, emek için ücret formülü bilinen bir formüldü. Ricardo'nun önemi bu zenginliğin nasıl oluştuğunu ve onun her bir yönünü belirleyen kuralların neler olduğunu araştırmış olmasından gelir. Ricardo'da akar, yarar ve ücretin ne anlama geldiğini görmek ancak öncelikle akarı ele almakla, anlamakla olasıdır. Onda akarın ya da toprak gelirinin öbürlerini belirleyici bir özelliği vardır. Akar toprağın üretici ve kalıcı özelliklerini kullanma hakkına sahip olmak için toprak ürününün toprak sahibine ödenen bölümüdür. Bununla birlikte akar sık sık sermaye ile ilgili kazançla ya da yararla karşılaştırılır ve gündelik dilde akar adı çiftçinin toprak sahibine ödediği her şeye verilir. Böylece Ricardo akarı iktisadi yaşamın temel belirleyicisi olarak koyar. Bununla birlikte akar sorunuyla ilk ilgilenen kişinin Ricardo olduğunu söylemek doğru olmaz. Akar sorunu gerçekte 19. yüzyılın ilk yarısında tüm İngiliz iktisat dünyasını ilgilendirmiştir. Fransa'da bu sorunun büyük boyutlarda ortaya konulmamış olması bu ülkede tarımın çok büyük topraklarda değil, orta boy ve küçük boy topraklarda yapılmış olmasındandır. Oysa İngiltere'de toprak düzeni denilince kesinlikle üç katlı bir oluşum düşünülür. En altta ücretli toprak işçisi vardır, ortada topraktan yarar sağlayan sermayeci çiftçi vardır, en üstte de akarcı landlord vardır. Dolayısıyla İngiliz iktisatçı düşünürlerinin özel olarak toprak gelirlerinden söz etmeleri bu bakımdan çok anlamlıdır. Nitekim konuyla Malthus da ilgilenmiştir ve Ricardo, Malthus'un bu konudaki görüşlerini gerçek akar öğretisi diye nitelendirmiştir. Ona göre toprağın fiziksel ve iktisadi açıdan yaratıcı diyebileceğimiz bir gücü vardır. Ürünlerinin gerektirdiği şeyi sağlar ve böylece gelirini ve değerini sürekli olarak artırır. Ayrıca Malthus, toprakların aynı verimlilikte olmadığını belirleyerek Ricardo düşüncesine bir çıkış noktası sağlamıştır. Akarın oluşması. Ricardo şöyle der: İnsanlar zengin ve verimli bir alana ilk olarak yerleştiklerinde akar yoktur. Çünkü bunca toprak sahipsizken ve onu işlemek isteyen kişinin kullanımına açıkken bir toprak parçasını işleme hakkını almak kimin aklına gelir? İstemin ve sunumun olağan ilkeleri gereği doğada sınırsız ölçülerde bulunan hava gibi, su gibi, benzerleri gibi şeylerden yararlanma hakkı nasıl satın alınmıyorsa aynı nedenle toprağa da akar ödenmeyecektir. Biracı, içkici, kaplamacı ürünleri elde ederken durmadan hava ve su kullanırlar ama bu maddeler kaynağı tükenmeyen maddeler olmakla fiyatı olan maddeler değillerdir. Toprak her yerde aynı özelliklere sahip olsaydı, uzamı sınırsız olsaydı, niteliği değişmez olsaydı, en azından herhangi bir özel yarar sağlama durumunda olmasaydı, onu işleme hakkı için hiçbir şey gerekmeyecekti. Toprağın üretici gücü değişik olduğundan, halkın ilerlemesi için niteliği düşük ya da konumu uygun olmayan topraklar işlenir duruma getirilince, bu toprakları işleme hakkına sahip olabilmek amacıyla bir akar ödenir. Toplumun gelişmesi üzerine ikincil verimlilikteki toprakların işlenmesine geçildiğinde ilk işlenen topraklar için akar başlar ve bu akarın tutarı iki tür toprağın karşılıklı niteliğindeki ayrıma bağlıdır. Üçüncü nitelikte topraklar işlenmeye başlandığında ikinci nitelikte topraklar için hemen akar konulur. Bu akar aynı zamanda toprakların üretim gücündeki ayrıma göre düzenlenmiştir. O zaman birinci nitelikte toprakların akarı hemen yükselir çünkü bu akar her zaman ikinci nitelikte toprakların akarından yüksek olmalıdır. Bu da emek ve sermaye sağlanan nicelikle birlikte bu toprakların sağladığı ürünlerin değişik oluşundan gelir. Bir halkı yiyecek elde etmek için aşağı nitelikte toprakları işlemeye zorlayan her nüfus artışında üst nitelikteki toprakların akarı yükselecektir. İlk işlenen topraklar en verimli topraklardır. Ricardo'ya göre en verimli ve en iyi konumda bulunan topraklar ilk olarak işlenen topraklardır. Bu topraklardan elde edilen ürünlerin değiş tokuş değeri, üretimleri için ve pazara ulaştırılmaları için gerekli emeğin toplamına bağlı olacaktır. En iyi topraklar her zaman aynı emekle aynı ürünü vermeyi sürdürecektir. Öte yandan daha az verimli topraklara verilen ek emek ve yeni sermaye iyi toprakların değerini yükseltecektir. Buna göre ürünlerin değerini yükselten de ikinci dereceden değerli topraklara eklenen ek emektir. Öyleyse buğdayın değeri ikinci nitelikte topraklarda kullanılan emeğin ya da sermayenin tutarına göre oluşacaktır. Nitelik merdiveninden aşağıya doğru inildikçe elde edilen ürünlerin değeri yükselecektir. O durumda insan daha çok çalışacak, daha az elde edecektir. Akarın yükselmesi her zaman ulusal gelirdeki artışa ve artan nüfus için yiyecek sağlamanın güçlüğüne bağlı olacaktır. Genellikle akar durağan kaldığı ve hatta azaldığı zaman zenginlik artar. Topraklar üretme gücünü yitirdiği ölçüde akar yükselir. Toplumsal durumdaki bir takım değişimler nedeniyle tarıma büyük ölçüde sermaye aktarmak gerektiği ortadan kalkarsa akar azalır. Ulusal sermayedeki her düşüş her zaman daha az buğday istemine bağlıdır, toprağın daha az ölçüde işlenmesine bağlıdır. Böylece sermayede düşüş akarda düşüşü doğurur. O zaman daha az verimli olan topraklar yavaş yavaş bırakılır, yalnızca en verimli topraklar işlenir. Ürünlerin fiyatında tarımsal gelişmeyle ya da ürünlerin tutumlu bir biçimde kullanılışıyla ortaya çıkan düşüş, sermayede artışla birlikte daha çok sayıda işçi gereksinimini getirecek ve böylece ücretleri yükseltecek, nüfusu artıracaktır. O zaman tarım ürünlerine gereksinim artacak, tarım etkinliği genişleyecektir, üçüncü dereceden topraklarda işlenmeye başlayacaktır, bu durumda akarda düşüş olacaktır. tarımda gelişim Ricardo'ya göre iki türlüdür. Bazı gelişimler toprağın üretici gücünü artırır, bazıları daha az emekte ürün elde etmeyi sağlar. Her ikisi de ham maddenin fiyatını düşürür ve gene her ikisi de akarı etkiler. Ancak her ikisi de aynı ağırlıkta etkide bulunmaz. Toprağın üretici gücünü artıran gelişimler almaşık ekimle ve gübreyle ilgilidir. Belli genişlikteki topraktan daha büyük ölçüde ürün almak böylece sağlanabilir. Akar toprak azlığından doğar. Demek ki toprağın verimliliği hiçbir zaman akarın nedeni olamaz. Bir sömürgede toprak halkın gereksindiği ölçüleri aşıyorsa, aynı zamanda son derece verimli ise akar söz konusu olamaz. Öyleyse akar hangi koşullarda ortaya çıkıyor? Akar iyi toprakların azlığından, nüfus artışı nedeniyle yeni toprakların işlenmesi gereksiniminden doğar. Ricardo akarın değerden değil, zenginlikten doğduğunu bildirir. Böylece bolluğa dayanan zenginlikle engelden doğan değeri birbirinden ayırır. Ricardo'nun tek konusu toprak konusu değildir. O vergi ve ücret sorununu da geniş çapta ele alır, çeşitli alanlara uygulanacak vergileri tartışır. Ayrıca sömürge ticareti, net ve brüt gelir, para ve banka, istihdam ve sunum gibi konuları da inceler. Ancak onu düşünce tarihinin önemli yerlerinden birine yerleştiren akar konusudur. Bununla birlikte onun akar için söyledikleri akarla ilgili kötümser bakış açısı geniş ölçüde eleştirilmiştir. Temelinde Malthus'ta olduğu gibi nüfus artışı korkusu yatan bu bakış açısına göre her toplum geliştiği ölçüde kötü toprakları kullanmaya mahkum olacak, masraflı ve külfetli üretim araçlarına bel bağlamak zorunda kalacaktır. Bununla birlikte Ricardo'nun kötümserliği insanı gelecekte açlığa mahkum edecek ölçülerde büyük değildir. Yeni olanaklar, özellikle bilimin gelişmesiyle sağlanacak yeni kazanımlar bu tür tehlikeleri önleyecektir. Buna göre onun kuramı gelişimi yatsımayan bir kuram olmakla sonuna kadar kötümser olamayacak bir kuramdır. Bunun dışında Ricardo'nun eşikteki gelişmeleri pek sezmediğini, ulaşım araçlarında ve taşıma yöntemlerinde besin maddeleriyle ilgili dış alımda ve dış satımda ortaya çıkacak ya da çıkmakta olan büyük gelişmeleri iyi görmediğini söyleyebiliriz. Öte yandan dünya ticaretinin gelişmesiyle hatta dünyanın giderek bir bütünleşmeye doğru yol almasıyla kıtaların en uzak köşelerindeki verimli alanların kullanılmasıyla Avrupa'da akar düşebilecektir. Ricardo bunu da görememiştir. Ne olursa olsun o toplumsal iktisadın en önemli yapı taşlarından biridir. James Mill'in yararcılığı. Ricardo'nun ardından bir başka İngiliz'i James Mill'i görelim. Sermayeci düzenin büyük boyutlarda gelişmesiyle ortaya çıkan yeni yaşam koşulları içinde insan sorunlarını enine boyuna tartışan, dizgeci bir kavrayış içinde olmasa da çok genel bir bakış açısı içinde deneyici İngiliz ruh biliminin konusunu ve yöntemini az çok düzenli bir biçimde belirleyerek bu yeni bilime önemli bir atılım kazandıran James Mill, ahlakta ve toplumda iktisatta Bentham'ı izlemiş, felsefede daha çok Hume'un yolundan gitmiştir. Deneyici ve yararcı İngiliz düşüncesinin genel özellikleri içinde düşünsel atomculuk diyebileceğimiz bir çağrışımcı bilgi anlayışı geliştirmiştir. Bu bilgi anlayışı elbette eksikli ve boşluklu bir bilgi anlayışıdır. Çünkü James Mill hiçbir zaman dizgeci bir filozof olma kaygısı göstermemiştir. Onun bir önemli yanı da John Stuart Mill gibi önemli bir filozofu yetiştirmiş olmasıdır. Oğlunu 3 yaşından sonra Yunanca'ya ve matematiğe yöneltmesi, ona 7 yaşında Platon'un diyaloglarını okutması, 8 yaşında Latince'yi söktürmesi, onu 14'ünde Fransızca öğrensin diye bir yıllığına Fransa'ya göndermesi ve 20 yaşında kafa karışıklığından çalışamaz duruma gelmiş umutsuz bir yapması Baba Mill'i gözümüzde iyi bir eğitimciden çok hırslı bir aydın kılar. Bentham'ın iş arkadaşı, Ricardo'nun dostu James Mill, özellikle bilgi sorunlarını içeren yapıtı Analysis of the Phenomena of Human Mind, insan zihninin olgularının ayrıştırılması 1929 ile anılmıştır. Duyum, fikir ve çağrışım yasası. Bu çalışmanın özü şudur. Tüm bilinç olgularını basit ögelere ayırabiliriz. Bilinç olgularını oluşturan bu ögeler çağrışımın yasalarına göre bir araya gelmişlerdir ve tüm ruhsal işlevlerimizi açıklarlar. Bu durum kimyada basit cisimlerin yan yana gelişine çok benzer. Onda da bazı basit cisimler bileşime girerek başka cisimleri oluştururlar. Mill'e göre zihinsel etkinliğin 3 temel ögesi vardır. Duyum, fikir ve çağrışım yasası. Bilginin temel olgusu duyumdur, fikir duyumun kopyasıdır, imgesi ya da kalıcı izidir. Duyumda özne edilgindir, fikir etkinlikte gerçekleşir. Bir araya gelen fikirler böylece yeni fikirler oluştururlar. Tüm zihin olgularını uzamda ve zamanda yan yana gelişle açıklayabiliriz. James Mill buna dayanarak imgelemi, belleği ve usu açıklar. İmgelem çağrışımın en basit biçimidir. Ard arda gelen duygular ve fikirler toplamıdır. Bellek başlangıçta imgelemi andırır, çağrışım yasalarına göre ortaya çıkan ve gelişen bir dizi fikirden başka bir şey değildir. Ancak o kendine dönüşle ve yaşanmışı kavramayla belirgindir. Bu durumda çağrışım dizisi geçmişin bir anına bağlanır. Usa gelince, o her şeyden önce sınıflama yetisidir. Sınıflama genel fikirlerin kaynağıdır ve gerçekte bir adlandırma edimidir. Genel fikirler oluştuktan sonra yargılarda bir araya gelirler. Yargıların kesinliği ya da doğruluğu yüklemin özneye uyarlığıyla belirgindir. Fikirler kendilerinde düşünsel nesnelerdir ancak onlar etkinlikleriyle duygu dünyamızı oluştururlar. Haz ve acı duyguları ilkel duygulardır. Bu duygulardan öbür duygular türer. Hoş bir duyum geleceğe bağlandığı ve kesinliksiz olarak ortaya konduğu zaman umuttur, kesinlikli olduğu zaman sevinçtir. Hoş olmayan duyum korkuyu ya da üzüntüyü yaratır. Hazla ilgili bir fikir arzuyu doğurur, arzuyla ilgili bir fikir tiksintiyi getirir. James Mill'in bu açıklamaları ne gelişmiş bir bilgi kuramını ne çok tutarlı bir iç dünya araştırmasını ortaya koyar. James Mill'in bu açıklamaları onun duygu dünyasına verdiği önemi, duygu dünyası ile düşünce dünyasını birbirinden ayırmama tutarlılığını belirtir. Yararcılıktan olumculuğa ve ruh bilimi, John Stuart Mill. Böylece James Mill'in de katkısıyla bilimsel düşünceye ya da olumcu düşünceye yavaş bir geçiş oldu. Tutucu ya da gelenekçi Fransız filozoflarının ardından deneyici İngiliz filozofları insanı toplumsal iktisadi ilişkileri içinde kavramaya çalışırken onun iç derinliklerine inecek yolu da açmaya başladılar. 19. yüzyılın düşünce dünyasını ele geçiren bilimsel kavrayış böylece doğdu ve kendini en genç bilim adamlarından biri olan ruh bilimde büyük bir başarıyla ortaya koydu. Bu gelişimde en önemli katkılardan birini John Stuart Mill düşüncesi oluşturur. John Stuart Mill, bir filozofun oğlu olmanın kolaylıkları ve güçlükleriyle yetişmiş, zaman yitirmeyi en büyük saçmalık sayan bir babanın elinde erkenden olgunlaşmak durumunda kalmış, 20 yaşında bir sinir bunalımı geçirmiş, onun üzerine yaşamı boş, gereksiz, anlamsız sayarak her şeyi yüzüstü edip müziğe ve şiire yönelmiştir. Müzik ve şiir onu vaktiyle babasının da desteğiyle benimsemiş olduğu benthamcı kuru ya da kaba yararcılıktan uzaklaştırmış, daha sonra ona otobiyografisinde şunları yazdırmıştır. Mutluluk tüm davranış kurallarının ölçütüdür ve yaşamın amacıdır gibi bir inancın dalgalandığını hiçbir zaman duymamıştım içimde. Mutluluğa ulaşmanın tek yolunun onu yaşamın tek amacı olarak görmemek olduğunu düşünüyordum şimdi. Mutlu insanlar ruhu kendi mutluluklarından başka bir şeye, örneğin başkalarının mutluluğuna, insanlık durumunun iyileşmesine, hatta bazı eylemlere bir araç olarak değil bir yüce ülke olarak yönelilecekleri bir arayışa yatkın kimselerdir diye düşünüyordum. Böylece onlar bir başka yol tutarak mutluluğu yol üstünde bulurlar. Mutluluğun koşulu özgecilik. Düştüğü bunalımdan babasının eğitim anlayışını sorumlu tutan John Stuart Mill, böylece dünyaya daha yumuşak ve daha kapsayıcı bakan bir insan olma yoluna girmiş, mutsuz kitlelerin gittikçe büyüdüğü bir dünyada Fransız meslektaşı Auguste Comte'un özgeciliğine benzer bir özgecilik anlayışı, gerçek mutluluğu getirecek bir insanlık sevgisi anlayışı geliştirmiştir. Mutlu muyum diye sorun, mutluluk uçup gidecektir. Tek yol, yaşamın amacı olarak mutluluğu değil, onun dışındaki bazı yüce şeyleri benimsemektir. Denilebilir ki, geçirdiği bunalım ona yaramış ve onu sorunları kuru bir mantıkla ele alan bir yararcı durumundan çıkarıp, gerçek anlamda özgeci bir filozof kılmıştır. Bunalımın sonrasının mili dünyaya sonuna kadar açık bir kişidir. 1830 devriminde Paris'e gitmiş, orada devrimin ileri gelenleriyle görüşmüş, Londra'ya döndüğünde devrim bilincini belli bir duygusallıkla savunmaya ve yaymaya çalışmıştır. Ancak onu duyguculuğun dar çemberlerine sıkışmış kalmış biri olarak görmek doğru değildir. O her şeyden önce bir Auguste Comte izleyicisidir. Onu okudukça güçlendiğini duymuş, hatta bir mektup yazarak ona hayranlığını bildirmiştir. Ayrıca Mill ve öbür İngiliz olumcuları Comte'a 6.000 franklık bir para yardımında bulunmuşlardır. Ancak Mill, Comte'un yolundan çeşitli felsefi nedenlerle ayrılmış, özgün bir felsefe geliştirirken Comte olumculuğunun temel ilkeleriyle çelişmemiştir. Onun felsefesi tam tamına dizgeci bir felsefe özelliği göstermese de insanı tümüyle ele alan bir felsefedir, insanı ruhsal, ahlaki, toplumsal ve siyasal yanlarıyla ele alan kapsayıcı bir felsefedir, ayrıca olumcu olmakla birlikte insanı iç yapısıyla kavramaya çalışan bir felsefedir. Bu felsefe pek çok soruna açıklık getirirken pek çok sorunu da açık ya da çözümsüz bırakmıştır. Şimdi bu felsefenin başlıca üç alanını, mantık, ahlak ve toplum konularını ayrı ayrı ele alalım. Ruh bilimde içe bakış yöntemi. Filozofun mantığı sıkı sıkıya ruh bilime bağlıdır. O bir ruh bilim incelemesi yazmış olmasa da ruh bilimi öbür bilimler arasında yer açan yürekli bir çıkışta bulunmuş, ruh bilimi olumlu deneysel bilimlerden biri olarak göstermiştir. Bilinç olgularını ele alacak apayrı bir bilimin olabileceğini benimseyememiş ve bu alanı fizyoloji ile toplum bilim arasında paylaştırmış olan Comte'un tersine Mill, ruh bilimi apayrı bir yer vermiştir. O iki çeşit olumlu bilim ayırmıştır. Birinciler kesin bilimlerdir. Bu bilimlerde matematiksel hesaplamaya tam anlamında bir uyarlılık söz konusudur. Öbürleri yaklaşık bilimlerdir. Bunların konuları öbürlerininkilere göre daha karmaşıktır. Bunlar her zaman yasalarla belirgin öngörüler üzerine temellenmezler. Deneysel ruh bilim yaklaşık bilimler arasında yer alır ve onda bir gök bilim kesinliği bulmaya olanak yoktur, ancak onu bir bilim saymamak da olası değildir. Bu bilim, bilinç olgularını incelemeye yönelmiştir, insanın düşüncelerini ve duygularını, bu düşüncelere ve duygulara bağlı edimlerini incelemeye yönelmiştir. Bu bilim böylece insanı, insanın özünü tanıyacak, onun nasıl düşündüğünü, nasıl duygulandığını, nasıl eylemde bulunduğunu ortaya koyacaktır. Ruh bilim bu yolda gerçek anlamda yasalar ortaya koyabilecek bir bilimdir. Filozof bu iş için içe bakış yöntemini önerir. Ona göre bir bilinç olgusunu bellek yoluyla gözlemlemek olasıdır. Bir ruhsal olguyu gerçekleştiği anda gözlemleyemeyiz, daha sonra rahatça gözlemleyebiliriz. Mill buna göre bilgide çağrışımdan yola çıkarak bizim tüm bilgimiz algıyla elde ettiğimiz veriler ya da içerikler arasında bir takım ilişkilerin bulunduğunu görmeye dayanır. Bu içerikler ve onların ilişkileri bize önce burada ve şimdi de görünür, sonra yargıda genel geçerlik kazanır.